Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Felsefenin Çıkmazları, Aklın Veriliş Gayesi başlıklı makaleyi istifadenize sunuyoruz.
Felsefenin Çıkmazları, Aklın Veriliş Gayesi. Cenab-ı Hak, insana akıl nimetini lütfeylemiştir. Çünkü Hak Teâlâ insanı, bir imtihan dershanesi olan dünyaya, marifetullah tahsili için göndermiştir. Yani Rabbinin insana bahşettiği akıl kuvvesinin gayesi, onu okumaktır. Bu sebeple Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nazil olan ilk ayeti kerime, Yaratan Rabbinin adıyla oku emri olmuştur. El-Alak 1. İnsan kendini, kainatı ve Rabbinin kelamını okumalı ve Rabbini kalben tanımalıdır. Aklın bu gayeye hizmet etmesi için vahiy muhtevasında işletilmesi icap eder. Çünkü akıl ancak bir alettir. İki tarafı da keskin bir bıçak gibi hem hayra hem de şerre vasıta olabilir. O, vahyin hizmetine girerse, güzel hizmetler verir. Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi akıl, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kurban olursa, insanın gafletten uzak kalmasına, firaset ve basiret nuru kazanmasına vesile olur. Akıl aynı zamanda mahduttur. Görme, işitme duyuları, nasıl muayyen hudutların arasını görüp işitebilmemize vasıta oluyorlar, o sınırların dışında âmâ ve sağır kalıyorlarsa, akıl da ancak kendisine izin verilmiş sahada, yani fiziki alemde insana yardımcı olabilir. Fiziğin ötesine maveraya kılavuzluk yapabilmek hususiyeti akla bahşedilmiş değildir. Akıl, o kendisine meçhul sahalarda pusula addedilirse, insanı çıkmazlara sürükler. Aklın putperesti olanlar, daima felaketler içinde harap olmuşlardır. Buna rağmen, insanlık tarihinde aklı haddinden fazla mevki verenler olmuştur. Aklı ilahi yardıma muhtaç olmaksızın, hakikati tespit ve tayin edebilen bir kuvvet olarak görmek ve göstermek hatasına düşmüşlerdir. Felsefeciler, akla istinad eden Mutezile mezhebi ve devrimizde tarihselcilik girdabına düşenler, aklı haşa vahyin üzerinde görerek, vahyi dahi aklın hakemliği ve murakabesi altında işletmeye kalkarlar. Bu küstah kalkışma da dalalet ve zındıklıkla neticelenir. Mesela, kader gibi akıl üstü bir teslimiyet ve kalbi idrak isteyen bir meselede nice akıl sahibi istikametini şaşırmıştır. Kaderi yahut iradeyi inkar bataklığına düçar olmuştur. Miras ahkamı. Ameli sahada da kimileri Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de tayin buyurduğu miras taksimatını haşa adaletsiz ve hükmü geride kalmış addetmek gibi ucu küfre varan anlayışlara yuvarlanmışlardır. Onların asılsız iddiası şöyledir. Kadın bugün erkek gibi çalışıyor. Bu sebeple mirastan erkekle müsavi hisse, eşit pay almalıdır. Halbuki şunu düşünmüyorlar. Kadın her devirde çalışmıştır. Kadının asıl mesaisi, arkadan gelecek bir nesil yetiştirmek ve ona emek vermektir. Bunun yanında tarlada, bahçede, iplik eğirme, dokuma, terzilik ve benzeri işlerde hep çalışmış, erkeklere yardımcı olmuştur. Aile ve nesille alakalı hassas vazifelerle mükellef olduğu için kadının yaratılışı da buna göre narin ve şefkatlidir. Bu sebeple ona maişet yükü yüklenmemiştir. Ayrıca kastedilen kadının dışarıda memuriyet ve benzeri çalışmalar yapması ise, bugün çalışmayan hanımlar da vardır. Hatta ülkemizde çoktur. Dolayısıyla miras payının çalışmakla bir münasebeti yoktur. Ayet ve hadislerde de böyle bir illet belirtilmemiştir. Çalışıp çalışmama diye bir kıstas olsa, bunun diğer varisler için de değerlendirilmesi gerekirdi. Halbuki bir adamın, biri çalışıp babasına yardım eden, diğeri yardım etmemiş olan iki erkek evladı olsa, her biri mirastan aynı payı alırlar. Vefat eden şahsın, biri yeni doğmuş bir bebek, diğeri 40 yıldır babasının hizmetinde olan iki oğlu olsa, yine aynı payı alırlar. Eğer çalışan kişinin, vefat eden kişiden emeğine karşılık bir alacağı varsa, zaten bu miras taksimatından önce borçların ödenmesi faslında gerçekleştirilmelidir. Miras başka bir meseledir. Akla şu sual gelebilir. İslam'da niçin kadının hissesi erkeğin yarısıdır? Bu husus ayetle sabittir. Kur'an ve sünnette bu hususta ayrıca izaha ihtiyaç hissedilmemiştir. Fakat İslam'daki içtimai nizam tetkik edildiğinde şu hikmet görülebilir. İslam miras hukukunda paylarla mükellefiyetler arasında adaletli bir denge gözetilmiştir. Harcaması fazla olan erkeğe kadına nispetle daha fazla pay verilmiştir. Çünkü evlenirken mehir verip düğün masrafını üstlenmekle beraber ev geçindirmeye kadar bütün maddi harcamalar hususunda ailenin mesul şahsı erkektir. Yani İslam miras hukukundaki kadın erkek farkı yükümlülük ve sorumluluk farkına bağlıdır. Bu ikisi arasında bir denge kurulmuştur. Kadın nesli korumak, bunun için evlat yetiştirmek ve aile düzenini temin etmek gibi ağır mükellefiyetler sebebiyle ailenin geçiminden mesul tutulmamıştır. Bu sebeple de mirasta hissesi yarıya indirilmiştir. Bu hisse de bir kısım kadınların evlenememesi veya boşanma durumunda kalması yahut da bir takım şahsi ihtiyaçları düşünülerek verilmiştir. Yani bir kız çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak babasına aittir. Eğer o yoksa, dede, amca, erkek kardeş gibi ailenin diğer erkek fertlerine düşer. Evlendiğinde yine ev geçindirme mükellefiyeti olmayacaktır. Bu vazife beyine ait olacaktır. Beyine bir hal olursa, yine kardeşleri, evlatları ve torunları mesuliyeti devralacaktır. Bakmakla mükellef, imkan sahibi biri bulunmasa da bu sefer, akrabalık hukuku ile yine kadınlara sahip çıkılacaktır. Şöyle ki, dinimizde sadaka, infak, zekat ve benzeri mali ibadetlerde evvela akraba olan muhtaçların gözetilmesi emredilmiştir. Dolayısıyla mesela bir hanım muhtaç hale düşse, dinimiz erkek kardeşi, amcası ve benzeri imkan sahibi akrabalarını zekat ve diğer mali ibadetlerde evleviyetle, öncelikle ona yardım etmeye teşvik etmektedir. Yani bir kadın normal şartlarda geçim meselesiyle mükellef olmaz. Halbuki mirastan fazla pay almakla birlikte erkek birçok mesuliyetle karşı karşıyadır. Birçok örfi anlayışta kız evladının artık baba ocağından çıktığı ve beyinin ailesine iltihak ettiği düşünülür. Böyle olunca bazı yerlerde kız çocuğuna hiç pay vermemek veya kerhen en kıymetsiz tarlaları vermek gibi cahiliye tarzı zulümler görülmektedir. Halbuki taksimatı Cenab-ı Hak yapmıştır. Kimsenin buna itiraz ve tevil edip değiştirme hakkı bulunmamaktadır. Kızın şer'i hissesi de gasp edilse, erkeğin şer'i hissesi de azaltılsa, hak yenilmiş olur, zulüm olur. Bu itirazlarla kardeşler arasına fitne sokulmaktadır. Küslükler ve kavgalar çıkmaktadır. Halbuki Allah'ın taksimatına rıza gösterilse, kardeşçe bir muhabbetle meseleye yaklaşılsa, Cenab-ı Hak bereket halk eder, azları çok eyler. Ayrıca şu ayet-i kerime, mirasçı olmayan akrabaların ikramlarla gözetilmesini tavsiye buyurmaktadır. Mirastan payı olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar, miras taksiminde hazır bulunursa bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. En-Nisa 8. Diğer taraftan, çağımızda kadınlarla erkekler arasında suni ve haksız bir eşitlik yarışı başlatılmıştır. Kadının yaratılış hususiyetlerine zıt olan bu yarış, hanımlık ve annelik meziyetlerini zaafa uğratmakta ve aileyi yaralamaktadır. Dolayısıyla kadınların erkeklerle yarıştırılırcasına çalışma alemine sevk edilmesi, narin yapısına ve ruh dünyasına uygun olmayan ihtilatlarla dolu dış dünyaya itilmesi ve bu şekilde aileden, annelikten ve nesil terbiyesi vazifesinden koparılması İslam'ın tasvip edeceği bir şey değildir. Asıl akıl yorulması gereken, Batı aleminden gelen ve aileyi ifsad eden bu cereyanları nasıl bertaraf etmeliyiz tefekkürü olmalıdır. Bu tefekkürü bırakıp da Allah'ın kelamında ferîzatüm minallah, bu miras hükümleri Allah'tan bir farzdır buyurarak inzal buyurduğu hükümleri değiştirmeye kalkmak bir tahrif küstahlığıdır. Bu bir tahriftir. Bu gibi tahrifatla mücadele etmek çok mühimdir ve büyük ecir getirir. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur, ümmetimin fesada uğradığı dönemde sünnetime yapışan kişiye şehit sevabı verilir. Kim benim sünnetimi ihya ederse elbette beni sevmiştir. Kim de beni severse benimle birlikte cennette olacaktır. Miras meselesi ise sünnetten de öte bir farzdır. Bir farz çiğnenmek ve ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bu şekilde tahrife yol açan tarihselcilik evvela muharref dinlerde başlamıştır. Yahudiliği ve Hristiyanlığı da mahveden bu olmuştur. Yani dinin esas ahkamı çeşitli bahanelerle terk edilmiş, yerine Pavlus ve benzerlerinin görüşleri ikame edilmiştir. Ayet-i Kerime'de ehli kitabın inhirafı şöyle hülasa edilmektedir. Kendilerinden sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, namazı zayi ettiler, şehvetlerinin peşine düştüler. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasını bulacak, gayyaya yuvarlanacaklardır. Meryem 59. Mühtedi alimlerden Abdülehad Davud Efendi, tahrifin ameli buğdunu şöyle izah eder. Sünnet kalktı, yerini vaftiz aldı. Namaz kalktı, yerini ayin aldı. Oruç kalktı, yerini sadece belirli gıdalardan kaçınmak şeklindeki perhiz aldı. Ahkamın böyle değiştirilmesini nefislerine hoş gösteren unsur, günümüzdeki tarihselci ilahiyatçılar gibi bir takım din namına konuşan kişilerin felsefi tevilleri oldu. Ahkamı değiştirmeye kalkanlara Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimede ikazı çok serttir. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu da haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. En-Nahl 116. Hazreti Mevlana filozofların vahiy karşısındaki körlüğünü şöyle anlatır. Nuru bul bakalım. Kur'an okuyan biri mushaftan suyu kaynağından keserse ayetini okuyordu. Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak mealen şöyle buyuruyordu. Habibim, o inkarcılara de ki, bana söyleyin, eğer suyunuz yerin dibine batar giderse, size kim bir akarsu getirir? El-Mülk 30. Basit bir filozof, o sırada mektebin yanından geçiyordu. bu ayeti işitince küstahça şöyle karşılık verdi. Biz de toprağı kazarız, yerin altından suyu bulur çıkarırız. Gece uyudu, rüyasında arslan gibi bir yiğit gördü. O yiğit filozofa bir tokat attı. İki gözünü kör etti ve o filozofa dedi ki, ''Ey düşüncesiz adam, eğer sözünde duruyorsan, gözünün kaynağından kazma ile bir nur çıkar da tekrar görür hale gel bakalım.'' Sabah olmuştu, sıçradı kalktı. Onun iki gözü de kör olmuştu. Görüş nuru o iki gözden de uzaklaşmıştı. Eğer ağlayıp sızlasaydı, tövbe etseydi, kaybolup giden gözlerinin nuru Allah'ın lütfuyla geri gelirdi. Fakat tövbe etmek de elde değildir. Tövbe zevki her sarhoşa meze olamaz. Çünkü yaptığı işlerin ve inkarının uğursuzluğu gönle giden tövbe yolunu kapatmıştı. Onun kalbi katılıkta taşa dönmüştü. Tövbe oraya ekin ekmek için o taşı nasıl yarabilirdi? Filozofun aklı sıra verdiği cevap, ancak ilahi takdirle yerin altında var olan suya dairdir. Halbuki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, bu nimetimi izale ettiğim takdirde, kuyular ve pınarlar vasıtasıyla istifade ettiğiniz bu sular yerine nereden su bulacaksınız diye sormaktadır. Hakikaten vahyin muhtevasındaki bir akıl, her zerrede ilahi kudreti temaşa eder. Her damla suda muazzam bir rafine sistemi olan buharlaşmayı, gökyüzünde bütün ağırlıklarına rağmen dolaşan bulutları, o suyun gayet latif bir şekilde tekrar yeryüzüne inmesi demek olan yağmur, kar ve dolu gibi yağışları ve daha nice nimeti tefekkür edip Rabbinin azametini ve onun kudreti karşısındaki hiçliğini ve şükrünün eksikliğini idrak etmelidir. Felsefeciler ve sadece akla istinad eden diğerleri insanlığa saadet getirememişlerdir. Zira her felsefeci kendi aklını putlaştırıp, kendi düşüncesiyle diğer filozofları yalanlamış ve tenkit etmiştir. Bir başka filozofun aklını ve düşüncelerini beğenen felsefeci yoktur. O halde her filozof hakikate kendisinin ulaştığını iddia etmekte, fakat hiçbiri diğerini beğenmeyerek, her birinin ortaya koyduğu sistemlerin izafi ve indi olduğunu itiraf etmiş olmaktadır. Halbuki hak ve hakikatin gerçek temsilcileri ve sözcüleri olan peygamberler ve hak dostları daima birbirlerini tasdik ederler. Hazreti Nuh, insanları hangi hakikatlere çağırmışsa, Hazreti İsa da ona davet etmiştir. Hiçbir peygamber diğerini yalanlamamış, hepsi her birine iman etmiştir. Hülasa, filozoflar aklın putperesti olmuşlardır. Kelamcılar da aklı vahyin içinde kullanmaya çalışmışlardır. Bir noktaya kadar mesafe almışlar, daha ötesine gidememişlerdir. Ehli tasavvufsa aklı aşmış ve teslimiyete sarılarak hikmete mazhar olmuşlar ve huzura ermişlerdir. Zira aklın çözemediği hadiseler ancak hikmetle çözülür. Aklın acziyetini hikmetler telafi eder. Hazreti Mevlana şöyle anlatır. Çıkmaz sokaklar. Filozof kendi aklına göre hakkı bir türlü anlatır. Bu mevzudan bahseden birisi, filozofun sözünü ret ve tenkit eder. Başkaları çıkar, her ikisini de kınar. Bir başkası da, herkese bilgili olduğunu göstermek için süslü laflar eder, yırtınır, durur. Duyanlar kendisini o köyün bilgili adamı sansın diye her biri bu yolun izlerini söyler durur. Hak olmayınca batıl meydana çıkmaz. Doğru söz olmayınca nasıl olur da yalan söz söylenir? O yalan doğrudan kuvvet alır. Doğru diye ümide düşerler de o yüzden eğriye alırlar. Zehiri şekere dökerler de öyle içerler. Peygamberlerle alışveriş yapanlar kâr ettiler. onlar sayesinde kazançtadırlar. Halbuki renk ve koku tacirleri, yani işin zahirine kapılan filozoflar, görünüşe kapıldıkları, şekilde kaldıkları için çok çok zarara uğradılar. Aklın insan için yeterli bir mürşit olmadığının bir delili de, filozoflarla peygamberler arasında şahsiyet, ahlak ve istikamet mukayesesi yapıldığında ortaya çıkar. Kendine faydası yok. Filozofların hiçbiri şahsiyet ve yaşayışıyla insanlığa numune olamamıştır. Mesela meşhur Aristo onca ilim, akıl ve mantık müktesebatına rağmen İskender'in tekliflerine mağlup oldu. O hırslı hükümdarın potasında şahsiyetini sıfırladı. Müteverrim felsefesi tozlu rafların arasından gönüllere ulaşamadı, insanlığa huzur sağlamadı. Aristo, ahlak felsefesinin bir takım kanun ve kaidelerinin temelini atmış olmasına rağmen, vahyin rehberliğinden uzak olduğu için onun felsefesine inanıp hayatına tatbik ederek saadete kavuşmuş tek bir kişi bile görmek mümkün değildir. Yine Farabi'nin hayalinde canlandırdığı erdemliler şehri ve ideal topluma dair fikirlerini ihtiva eden en mühim eserinin bile tatbik imkanı olamamış. O fikirler de kitap satırlarından dışarıya çıkamamıştır. Sayısız felsefecinin her biri tetkik edildiğinde, şahsi, ailevi ve içtimai buhranlar içinde oldukları, asla çevrelerine hayırlı bir model olamadıkları görülecektir. Birçoğu ileri sürdükleri kendi prensiplerini dahi hayata geçirememiş, kendi kendisiyle dahi tenakuza düşmüştür. Birçoğu da batıl ideolojilerinin peşine düşen milyonların mazlumiyetine sebebiyet verdiler. Komünizm, liberalizm, kapitalizm gibi nice ideoloji, milyonların maddi yahut manevi perişanlığına sebep oldu. Kimseye saadet bahşetmedi. Kendilerine dahi fayda verememiş bu şahısların insanlığa verebilecekleri nedir? Hazreti Mevlana bunu şu hikmetli hikayeyle anlatır. Bedevi ve filozof. Bir bedevi, devesine iki büyük çuval yüklemiş götürüyordu. Kendisi de iki çuvalın ortasına oturmuştu. Yolda birisi onu söze tuttu. Bedevi'ye yurdunu sordu, onu konuşturdu. Bu soruşturma ile güzel sözler söyledi, hoş ifadelerde bulundu. Ondan sonra Bedevi'ye dedi ki, ''Bu iki çuvalda ne var söyle bakalım.'' Bedevi, ''Çuvalın birinde buğday, öbüründe kum var.'' dedi. Adam, ''Ne diye kum yükledin?'' diye hayretle sordu. Bedevi, ''Buğday çuvalı tek kalmasın, kum çuvalı ona denk olsun.'' diye cevabını verdi. Adam güldü ve şöyle dedi, ''Akıllılık etseydin de buğdayın yarısını bu çuvala, yarısını da öbür çuvala koysaydın daha iyi olmaz mıydı? Hem çuval hafifleşirdi, hem devenin yükü azalırdı.'' Bunun üzerine Bedevi, ''Aferin ey akıllı ve hür fikirli filozof.'' dedi. Fakat arkasından sordu, ''Böyle ince düşünce, böyle güzel görüşün varken sen nasıl oluyor da çıplak haldesin, yaya yoruluyorsun? Sende bu akıl, bu düşünce varken sen ya vezirsin ya padişahsın. Kendini gizleme, doğru söyle.'' Filozof, ''İkisi de değilim.'' dedi. ''Ben halktan biriyim. İşte halime ve elbiseme bak da ne olduğumu anla.'' diyerek kıymetinin bilinmediğinden şikayet etti. Bedevi varlık ve kazanç namına ne sorduysa menfi cevap aldı. Filozof günlük ihtiyacını dahi karşılayabilmekten acizdi. İtiraf etti. Yalın ayak, çırılçıplak koşup duruyorum. Kim bir dilim ekmek verirse oraya gidiyorum. Bu fazilet, bu hikmet ve bu hünerden ancak hayal ve baş ağrısı elde ettim. Bu sözler üzerine Bedevi, şu sözler de filozofu yanından kovdu. ''Çekil yanımdan, benden uzaklaş da senin uğursuzluğun benim de başıma yağmasın. Beni yoksul bırakmasın. O uğursuz felsefeni benden uzak tut. Benim bir çuvalımın kum, öbürünün buğday dolu olması senin bu işe yaramaz felsefenden daha iyidir. Benim ahmaklığım pek kutlu bir ahmaklıktır. Gönlüm ilahi lütuflarla, manevi azıklarla doludur. Canımda da Allah'tan çekinme ve onun emirlerine uyma isteği var. Bu kıssada filozofun yoksulluğuyla anlatılmak istenen, kendisine dahi faydası olmayan sözde bir bilgeliktir. Kendi yaşayışlarına iman, salih amel ve güzel ahlak gibi faziletleri kazandıramayan, sözde akıl ehli, basiret ve güzel yaşayış sahibi olan cahil halktan çok geridedir. Çünkü o sıradan halk, Cenab-ı Hakk'a iman ve teslimiyetten doğan firaset nuruyla ve az da olsa ilmiyle amil olmasıyla Hakk'a ve hakikate çok daha yakındır. Halinden şikayetçi değil, mesuttur. Mevlana Hazretleri, insanı gerçek saadete kavuşturacak olan hakikate şöyle işaret buyurur. Unutma ki, tabiattan ve hayalden doğan felsefi düşünceler, celal sahibi Allah'ın nurunun feyzinden doğan hikmet değildir. Sendeki dünyevi felsefe ancak zannı ve şüpheyi artırır. Unutma ki, ancak din hikmeti insanı göklerin üstüne çıkarır, ötelere yüceltir. Yazık ki, ahir zamanın zeki filozofları ve iblis huylu bilginleri, kendilerini önce gelenlerden üstün gördüler. Onlar, hileler öğrenerek ortaya atıldılar. Dine aykırı fikirlerle hak bilginlerini üzdüler. Onlar, ne akıl almaz işler ve düzenler peşinde koştular. Asıl kâr ve manevi kazanç iksiri olan sabrı, bağışlamayı, hoş görmeyi ve cömertliği yok ettiler. Hazreti Mevlana, Cenab-ı Hakk'a ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan sadakatini şöyle ifade eder. Bu can tende durdukça Kur'an'ın bendesiyim ve Muhammedül Muhtar'ın yolunun toprağı, ayağının tozuyum. Bu hakikatin dışında hakkımda söylenilenlerden de, onları söyleyenlerden de bizarım, yine bizarım. Akıl Mustafa'ya kurban olsun. Ayrıca Mevlana Hazretleri, akıllarını Allah'a ve Resulüne kurban edemeyip de, akıllarının putperesti olan filozoflara iblis huylu demektedir. İblis huyu. Çünkü ilk cidal, ilk akli itiraz ve isyan, şeytanın kibre kapılıp da Allah'ın emrine karşı çıkmasıdır. Onun aklı onu ahmaklığa sürükledi. Allah'ın emrini dinlemesine engel oldu, secde ettirmedi. Böylece iblis, Adem'i küçümsedi ve kendisi büyüklendi. Bu uğurda Hazreti Allah'a bile asi oldu. Oysa aklı kullanmak, onu verene karşı nankörlük değil, itaat ve şükre sarılmaktır. Bunu idrak edemeyen şeytan, Cenab-ı Hakk'ın Adem'e secde emrine karşı onun verdiği akılla itiraz etti. Kendisine aklı veren kudrete karşı çıktı. Kibrinden dolayı da tövbe etmedi, helak oldu gitti. İşte aklın putperesti olan filozofların akıbeti. İnsan için saadetin yolunu gösterense peygamberler ve hak dostlarıdır. İnsan aklını vahiy ilahi istikametinde kullanmak basiretini gösterirse ancak bu şekilde huzura erişir. Aklın böyle bir vasıta olma hakikatini Mevlana Hazretleri şöyle ifade eder. Çocuk aklı bile kitapla meşgul ol der. Fakat çocuğun kendi kendine kitaptan bir şey öğrenmesi mümkün değildir. Hastanın aklı da onu hekime çeker götürür. Ama aklı kendisine ilaç olamaz. Allah'ın fazlu keremine her boş boğaz yol bulsaydı, Cenab-ı Hak bu kadar peygamber gönderir miydi? Cenab-ı Hak bizleri ve nesillerimizi aklına mağrur ve nefsine mağlup olarak saadet-i dâreyn'den mahrum kullardan eylemesin. His ve fikirlerimizi, akıl ve kalbimizi rızasıyla telif buyursun. Amin.
Erkam Radyo'da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Felsefenin Çıkmazları, Aklın Veriliş Gayesi başlıklı makaleyi dinlediniz.